Değerli dinleyenler, kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz ve sayın değerli konuğumuz Cenk Akat'la birlikte söyleşimize devam edeceğiz. Hatırlayacaksınız, programı ara vermeden önce bir soruyla bitirmiştik ve bu soruyu da şöyleydi. Evrim teorisinin bu tutarsızlıkların farkında olan ciddi bir kitle var. Bu kitle nasıl sessiz kalabilir sorusunu ben kendilerine yöneltmiştim ve bu sorunun şimdi cevabını kendisine alacağız.
Fatih Bey, biliyorsunuz bundan önceki programlarımızda da bu programda da hep işlediğimiz bir konu var. Doğadaki tasarım. Bunu özellikle gündeme getirmemizde tek bir amaç var. Bir tasarım varsa mutlaka bunu bir tasarlayan vardır. Bunun bir mimarı vardır. Bir yaratıcısı vardır. Şöyle bir örnekle bu konuya girmek istiyorum. Örneğin çölde yürüyen bir insan. Bu yaşanmış bir olay, bir gerçek. Çöldeki kumlar arasında bir taş parçası gördüğünde bu taşın şeklinin de bir olağanüstülük sezse, fark etse.
Zaten çölün içerisinde bir taş olması zaten önce.
Evet, evet. Onun ne olduğunu anlamaya çalışır. Tarihte böyle bir örnek var. Biliyorsunuz Mısır'da piramitlerin yanında bir Sphinx heykeli var. Bu taştan yontma devasa bir heykel. Ve zaman içinde oldukça yıpranmış, işte kulağı, burnu kopmuş bir heykel. Bu aslında kumların altında gömülüyken bir rastlantı sonucu bulunuyor. Bir parçası kumun üzerinde görülüyor ve bir olağanüstülük seziliyor bunda. Etrafı eşildikçe alta doğru büyüyen bir kaya ve şekilli bir kaya. İnsanlar şekilli bir kaya gördüklerinde bunu doğada şansa aşınma sonucu bu hale gelmediğini düşünüyorlar. Yani burada bir olağanüstülük fark ediyorlar ve bunu araştırma ihtiyacı duyuyorlar. Arkeologlar toplanıyor ve bunlar bu oluşumu dışarı çıkartmaya uğraşıyorlar. Etrafını kazıyorlar ve sonuçta böyle bir heykel olduğunu görüyorlar. Ve insanların ilk vardıkları sonuç şu bu heykeli gördüklerinde. Bu heykelin mutlaka bir mimarı, bir yapıcısı, bir tasarımcısı olmalı. Yani bu şansa var olamaz. Böyle bir şekil çölün ortasında kendi kendine oluşmaz. Sözünü ettiğimiz taştan basit bir heykel. Çok ilkel bir malzeme. Büyük bir kaya parçası. Fakat belli bir itinayla oyulmuş. Bu itinayla oyma işlemini gördüğünde insanın ilk vardığı sonuç bu kendi kendine olmaz. Bunu mutlaka bir yapan vardır. Daha sonra buraya onlarca yüzlerce profesör, arkeolog, bilim adamı hücum ediyor. Etrafı araştırıyorlar. Yani böyle bir heykel varsa mutlaka bunun altında bir kültür, bir medeniyet vardır. Bu medeniyete bir yol arıyorlar. Buna ulaşmaya çalışıyorlar. Buradan bilgi, belge, bir mesaj almaya çalışıyorlar. Günümüz insanlığı için buradan faydalı bir şey çıkar mı? Buradan yeni bir şey öğrenebilir miyiz? Bize bir şey verir mi?
Herhalde amacını, kim yaptı, kim yaptırdı, bu soruların herhalde cevaplarını
mutlaka
arıyorlar.
Ne amaçla yapıldı? Bundan ne murad edildi? Bu sayede hangi sonuca varıldı? Bu sorulara cevap arıyorlar. Şimdi bakın, bir taş parçası, çölün ortasında büyük bir kaya parçası. İnsanlar burada tasarımı hemen görüp fark ederken sağlıklı bir mantık örgüsü yürütebiliyorlar. Fakat kendi bedenlerine baktıklarında, bugün etrafımızda yaşayan hayvanlara baktıklarında, canlılara baktıklarında bu mucizeyi fark etmiyorlar veya bu sonuca varmıyorlar. Bunu bir evrim teorisine, şansa bağlayabiliyorlar. Yani rastlantı sonucu, tesadüf sonucu bunlar oluşmuştur diyebiliyorlar. Düşünün ki bir taş heykeli, diğer yanda geçen programda sözünü ettiğimiz 4000 kilometre uçabilen kelebeği. Tül gibi kanatlar, bir damlacık vücut, Kuzey Amerika'dan kalkıyor, 4000 kilometre yol kat ediyor, Meksika'ya gidiyor ve oraya yumurtalarını uygun iklime bırakıyor. Bu küçücük vücut bu enerjiyi buluyor, bunu üretiyor, havada uçuyor ve oraya gidip yumurtasını orada bırakması gerektiğini aklediyor. Ve oradan çıkan yavrular tekrar Kuzey Amerika'ya 4000 kilometre yolu geri dönüyorlar. Şimdi bu mucize ortada dururken bir kayanın şekli biraz enteresan diye bunu etrafını eşeleyip kazıp büyük bir heyecan içinde elleriyle tırnaklarıyla 60-70 yaşında profesörler toprağa eşeliyorlarsa bu gerçekleri gören her insanın da kendi yaratıcısına karşı böyle bir yol araması gerekir. Bu ihlası, bu hırsı, bu arzuyu göstermesi gerekir. Oradan bir mesaj almaya çalışması gerekir. Neden? Çünkü bu kadar yaratılmış mükemmel yapılar varsa çevresinde bunu mutlaka bir yaratan vardır. Ve bu yaratana mutlaka bir yol olmalıdır. Mutlaka oradan bize bir mesaj beklenmelidir.
Ya biz şimdiye kadar kaç tane program yaptık sizinle ve sizin dışınızdaki pek çok değerli konukla. Ve biz Allah'ın bu bize gönderdiği mesajları canlılar üzerinden okuyoruz, okuyoruz, okuyoruz ama bitiremedik. Ve zannediyorum ki de sonsuza kadar biz bu programları böylesine devam etsek ve bu tür Allah'ın sıfatlarını, isimlerini ve canlılar üzerindeki yaratılış gerçeğini incelemeye devam etsek hayatımızın sonuna kadar da bizden sonraki nesiller de belki, çünkü ayette diyor, saymakla bitiremezsiniz diyor. O nedenle yani bunun devam edeceği açık ortada.
Evet.
Şimdi bırakın bir tane kaya gibi, yani sizin verdiğiniz Sphinx örneğini kastederek söylüyorum. Yani etrafımız bu tür çok hassas, çok güzel örneklerle dolu olmasına rağmen belirttiğiniz gibi hakikaten insan biraz nedense ona karşı duyarsız. Yani bazen gaflet diyebiliriz, bazen umursamazlık diyebiliriz veya görememek diyebiliriz. Yani gözleri kapalı olmak diyebiliriz. Nedense böyle bir şey oluyor hakikaten. Yani şimdi şunu düşünüyorum. Bir kalıpçı ustasını düşünün. Her gün kalıptan yaptığı bir artık malzeme neyse, heykel olabilir, bir parça olabilir, bir makine parçası olabilir. Onu çıkardığında onu kenarının köşesinin çapağı olup olmadığını incelerken yaptığı ustalığı onda görüyor. Ve o başkası da gördüğü zaman onun ustalığını teyit edebiliyor orada. Şimdi bir bebeğe düşünün. Mesela oyuncak bebekler biliyorsunuz, evet, bu tür kalıplardan çıkıyorlar, evet, mutlaka yine. Bir canlı yaşayan bir bebeği elinize alın. Her şeyiyle sevimli, her şeyiyle özenle yaratılmış. Yani ellerindeki boğumlar, kollarındaki boğumlar, burnu, gözü, ağzı. Ve bebeği şöyle evirip çeviriyorsunuz, çapak yok. Yani bir yerinde hata yok. Yani ve milyonlarca bebek var bunun gibi doğan. Ve her birinde kaş, göz, dil, burun, yani sevimli olan her yeri, hepsinde var. Hepsinde de olması gereken yerde. Yani insan en basitinden şöyle düşünebilir belki. Yani biz bir anne baba olarak hiçbir heykeltıraşlığımız yok. Hiçbir kalıpçılığımız yok. Yani o bebeğin üzerinde hiçbir müdahalemiz yok. Ya bu bir yerden herhalde burada bir bilgi, bir estetik, bir güzellik var. Ya bunu sonuca bağlamayı nedense beceremiyoruz gibi geliyor bana. Ne dersiniz?
Ve bebek örneğinde şunu da belirtmek gerekir. Her bir bebek bir diğerine benzemiyor. Hepsi ayrı bir model, ayrı bir çeşit. Hepsinde ayrı bir sanat, bir ilim var.
Gerçekten, evet. Bu problem nereden ileri geliyor sizce?
Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Aslında bu hatalı bir örnek. Sonra bunu sebebini de anlatacağım ama belki bir fikir vermesi açısından bu örneği vermek istiyorum. İnsanda şöyle bir kaçış olabilir nefsinde. Örneğin mahalledeki bakkala borcu olan bir insanı düşünün. Bu borcu ödeyecek durumu yoksa veya bu borcu ödemekten kaçınıyorsa veya ödeyecek durumu olmadığını düşünüyorsa yolunu değiştirebilir. Başka bir sokaktan geçebilir. O bakkalla yüz yüze gelmek istemeyebilir. İnsan yaratıldığını kabul ettiği takdirde böyle bir borç altına girdiğini düşünüyor olabilir. Fakat bu çok yanlış bir tespit. Çünkü insanın yaratıcısı gani. Yani kendinde her şey sonsuz miktarda mevcut. Ve verme gücü sınırsız. Yani insan...
Ve kullarına karşı çok şefkatli
ve kullarına karşı çok şefkatli ve merhametli. Yani insan kendi yaratıcısına karşı nankör gelmediği takdirde, şükrünü gereği gibi yapabildiği takdirde Allah ona misliyle kat kat açıyor. Yani bu ona bir yük getirmiyor. Bu ona bir rahatlık, bir bolluk, bir refah getiriyor. Ve her şeyden önce ahiretini kurtarıyor. Yani bizim burada görmemiz gereken bir defa en çarpıcı örnek, ilk vermeye çalıştığımız mesaj mutlaka burada bir tasarımın olduğu, yani bir yaratıcının olduğu. İkincisi, bu yaratmanın boşuna olmadığı, hikmetsiz ve amaçsız olmadığı. Üçüncüsü, yaratanın insanı kesinlikle yalnız bırakmadığı, ona bir yol gösterdi. Yani insanın istediği takdirde ona bir yol bulabildiği, bir yol gösterici, bir rehber, yani bir Kur'an'ın elimizde bulunduğu. Dördüncüsü, yapıp ettiklerimizin mutlaka bir karşılığı olacağı, hiçbirinin, yani dünya hayatının bir oyun ve eğlence olmadığı, fakat bütün yaşantımızın bir sorumluluğu olduğu ve beşincisi, mutlaka bunun hak bir şekilde değerlendirileceği, bir tartıya konacağı ve bir insanın bununla bir hesap gününe ulaşacağı, orada yapıp ettiklerinin değerlendirileceği ve altıncısı ise bunun karşılığında yaratıcısının ona yeni bir yaratılışla tekrar yaratıp sonsuz bir hayata imkan sağlayacağı. Yani cennete ve veya cehennemine koyacağı.
Peki şöyle olabilir mi acaba? İnsanlar bu bahsettiğiniz altı tane gerçekliğin farkında olmayabilirler mi? Bu bir. İkincisi, elbette biz bunları konuşurken Nasıl ki biz ortada var olan varlıklar hakkında yorum yaparken bunlar ya yaratılmışlardır ya da evrim teorisinin iddia ettiği gibi olmuşturun dışında başka buna cevap verilemez dediğimiz gibi, hakkın dışında batıldan başka bir şey olmadığını ve bunun da destekleyicisi bir şeytanın varlığından bahsetmek gerekir. Yani daha doğrusu insana o kötülüğü yaptırma yönünde gayreti olan bir varlık var.
Evet.
Yani bunu da hesaba katmak gerekir diye düşünüyorum. Sanki o varlığın en önemli taktiklerinden birisi düşünmemeye götürmek insanı. Yani o detayları farkına vardırmamaya çalışmak ve normal günlük hayatın süslerini, yani hayatın süsleri dediğimiz, dünya hayatının süsü dediğimiz
ve zorlukları.
Zorlukları, yani bunların içerisinde onu boğmaya çalışıp düşünceden uzaklaştırmaya çalışmak gibi geliyor. Bu konuda katılır mısınız bana?
Zaten dediğiniz çok doğru. İnsanın Rabbine bir yol araması gerekiyor. Yani bir yol gösterici, bir Kur'an'a sarılıp bunu rehberliğinde bir yol araması gerekiyor. Şeytanın vaadi de bu yolların üzerine oturup kesmek. Şeytanın yaptığı aynı sizin söylediğiniz şekilde bu yolları kapamak. Bunun da şekli nedir? İnsanın şuurunu bastırmak. Yani onu gaflete sürüklemek, onu unutkanlığa sürüklemek. Onu günlük hayatın zahiren zorlukları içinde boğmak. Veya dünya hayatının süsü içinde boğmak. Bu iki yöntemden bir tanesi. İnsanın buna karşılık çok ciddi bir çaba sarf ederek mücadele vermesi gerekiyor. Yani bu gafleti kırması gerekiyor. Bunun yanında şeytanın yöntemleri demiştik. Burada örneğin bu evrim teorisi çok önemli bir adım, çok önemli bir yöntem. Yani insana tesadüf sonucu yaratıldığı hissinin verilmesi. Yani bütün bu sorumluluklardan bir anda sıyrılıp alınması. Bu çok önemli bir adım. Ve buna karşı da insanın son derece uyanık ve bilinçli olması gerekiyor. Yaratıcısının farkına vardığı noktada da ona bir yol araması gerekiyor. Tabii bunların her biri aslında başlı başına çok detaylı konuşulması evet. gereken konular ve dilerim ki tekrar diğer sohbetlerimizde bütün bu konuları tek tek ele alabilelim. Fakat öncelikle burada vermek istediğimiz birinci mesaj, insanın mutlaka yaratıcısının şuurunda olması
evet.
ve ona bir yol araması. Yani şuuruna vardıktan sonra bunu bu şekilde bir kenara bırakmaması, ikinci adıma geçmesi. Yani demin verdiğimiz örnekteki gibi o toprağı eşeleyip bu taşın altından ne çıkacak? Burada bir tasarım var, buraya insan eli değmiş, burada bir mimar var. Bunun altından ne çıkacak, nasıl bir kültür, nasıl bir mesaj var diye toprağı tırnaklarıyla kazıyan o profesörlerin heyecanını, o arkeologların heyecanını kendi içimizde bulmamız ve karşı karşıya bulunduğumuz bu yaratılış mucizelerinin boyuna bakarak kat be kat fazla bir şevkle, heyecanla kendi yaratıcımıza, kendi Rabbimize yol aramamız.
Evet, sanki bir de dikkatimizi çeken bir şey var. Bizim incelediğimiz canlı türlerinde her birinde sanki böyle bir paket ve bu paketin bir fiyongu var. Yani bizden istenen bir parça düşünüp yaklaşıp ona o fiyongu çekmek ve içindeki sürprizle karşılaşmak. Yani hep bu şekliyle Allah yaratıyor. Yani bakıyorsunuz alelade bir, hep ben sizin o örneğinize geri geliyorum, alelade bir gazel. Ama biraz incelediğiniz zaman bu gazelin diğer gazellerden ayırt eden bir soğutma sistemi olduğu çıkıveriyor karşımıza. Yani hayret ettirici bir özellik var burada.
Evet.
Veya başka bir canlıya gidiyorsunuz. Mesela vantuzuyla köpek balıklarına yapışıp yüzlerce binlerce belki kilometre yol alan bir balık türü. Yani baksanız o da bir balık yani sonuçta. Ama Allah sanki hep bunların fiyonklarını bizim çekeceğimiz paketleri hazırlamış ve bu paketleri açıp o heyecanı ve o zevki hissetmek yönünde bir yaratış evet. tarzı var. Öyle gibi ve bu esasında hem zevkli hem güzel, fakat az evvel de belirttiğimiz gibi yani şeytanın mutlaka burada bir müdahalesi var. Tabii ki onu da hesaba katmak zorundayız. Şimdi peki burada çözüm olarak, yani insanların bu yaratılış gerçeklerinin farkına varıp bunu yaratan Allah'a karşı sorumluluklarının farkına varmak için ne tür bir metot söyleyebiliriz? Dediğiniz gibi bu programda bunları halledemeyiz ama en azından başlıklarını buraya koyalım, bırakalım. Bir dahaki programa kadar değerli dinleyenler hem o konularda fikirlerini olgunlaştırsınlar, biz de tekrar bu konular üzerinde düşündüklerimizi, söyleyebileceklerimizi aktaralım onlara.
Ben şöyle bir yöntem düşünüyorum. En azından kendi nefsimde böyle bir yöntem izliyorum. Dışarıdan o şeytanın yöntemlerinden söz ettik. Çok yoğun bir telkin sistemi var. Adeta bir hipnoz gibi. Yani belli yalanlar insana sürekli olarak belli bir düzen dahilinde işleniyor. Bu belli aralıklarla düzenli olarak aktarılıyor. Bu da insanın şuurunu bir nevi baskı altına alıyor ve bu baskıdan hiç kurtulmamasına sebep oluyor. Bu da insanın düşünce gücünü uyuşturuyor. Yani bir evrim teorisi bizim lisede okuduğumuz, sadece ders kitaplarımızda okuduğumuz bir konu değil. Her gün dergilerde, gazetelerde, kitaplarda, televizyon programlarında tek tek karşımıza gelen, ara ara, ince ince, sürekli bize işlenen bir konu. Bu materyalist felsefenin bize yaklaşımlarından sadece bir tanesi. Bunun gibi daha birçok yöntem var. Bizim de buna karşılık sürekli çevremizdeki tasarımı görüp, Allah'ın yaratma gücünü görüp, buradan sürekli buna karşı bir karşı telkin, kendi içimizde bir savunma kalkanı oluşturmamız gerekiyor. Yani şuurumuzu açık tutmamız, tefekkürümüzü açık tutmamız gerekiyor. Benim buna karşı bulduğum çözüm bu.
Evet. Ben de şöyle bir ekleme yapmam gerekirse, belki bazen yazılı metin hazırlamak veya yazılı metinleri not almak olabilir. Ben kendim açımdan öyle diyorum. Burada hem konuklarımla söyleştiğimiz konulardaki bilgileri bir kenara not alıyorum ve onları ara ara kendime hatırlatıyorum. Bak diyorum, yani böyle bir canlı var. Bu tür özellikleri var. Bu sence normal olabilir mi? Kendime soruyorum. Sonra normal olamayışın sebeplerini kendim içerisinde, yani belki bu 3-5 saniye içerisinde sürüyor ama sonuçta kendi kendime teyit veriyorum. Yani o dediğiniz sürekli gelen telkine karşı bir telkin oluşturmuş oluyorum. Yani ve ayrıca da bakıyorum başka ne tür örnekler var Allah'ın kendini bize gösterdiği örnekler. Yani insanın gözünün bu şekilde, yani okuyan bir göz adeta. Yani ben kitap okuma anlamında değil, çevresinde baktığı her şeyde Allah'ın üzerindeki mührünü görme amacı taşıyan bir bakış.
Allah'ın sıfatlarını görüp tanıma.
Evet. Yani belki böyle bir göz geliştirilebilirse, yani insanlar her baktıkları şeyde Allah'ın sanatını görebilirler. Çünkü bunu görmek için profesör olmaya gerek yok. Bakın burada her konuğumuzda söyleştiğimiz, bugün de sizinle söyleştiğimiz şeylerde profesör olmaya gerek yok. Kartalların gözünü perdeleyen perdeden bahsettik. Koruyucu perde. Evet. Yani bunu her yerde görebiliriz. Her yerde de düşünebiliriz. Önümüze kimse engel çıkamaz. Kimse bize diyemez ki işte siz kimya bilmiyorsunuz, fizik bilmiyorsunuz, nasıl olur da kartalın gözünü böyle düşünürsünüz. Yani bu çok saçma bir şey olur. Yani biz her baktığımız şeyde Allah'ın sanatını görmemiz gerektiğini kendimize bir anlatmamız lazım diye düşünüyorum.
Evet. Burada tabii varacağımız ikinci noktada şu olmalı. Özellikle hep yaratılıştaki çeşitlilikten söz ediyoruz. Yani örneğin göz diyoruz. Tek başına bir tür göz her canlının görmesine yeterli olurdu. Fakat öyle değil. Birçok çeşit göz örneği var. Yüzlerce, binlerce her hayvanın kendine göre kendine has göz yapısı var. Bu yaratılıştaki çeşitliliktir. Bu da bize Allah'ın yaratma gücünün bir delilidir. Yani insanın o demin bahsettiğimiz sıralamada aklına gelen sorulardan bir tanesi, tamam yaratıldık fakat toprak olup çürüdükten sonra bizi tekrar kim diriltecek, kemiklerimizi kim bir araya toplayacak sorusuna bu yaratma gücü bize en doğru cevabı verecektir. Bir araya toplayıp yeniden yaratma gücüne sahiptir. Çünkü o her türlü yaratma gücüne sahiptir. Ve hiçbir şeyden haşa aciz değildir.
Evet. Şimdi bir de işin şöyle bir yönü var Sayın Akat. Tahmin ediyorum siz de buna katılacaksınız. Bilgiden kaçış yok. Yani mesela biz televizyonu açıyoruz, bilgi. İnterneti açıyorsunuz, bilgi. Radyoyu açıyorsunuz, bilgi. Dergileri açıyorsunuz, bilgi. Bulunduğunuz herhangi bir ortamda sohbet esnasında insanlar size bilgi aktarıyorlar. Yani artık eskisi gibi bilgiye uzak kalmak gibi bir şeyimiz de yok. İnsanların böyle bir bahanesi de olamaz. Ve bilgi geldikçe ve sizde bu biriktikçe size bir sorumluluk getirir Allah katında. Sonuçta size verilen hem bir nimet ve bu nimete karşılık da sizin bu bilgiyi bir şekilde kullanmanız lazım. Yani bizim tamam evrim teorisinin doğru olmadığını biliyor olmamız, yaratılış gerçeklerini bir bir tespit ediyor da olmamız yine yeterli değil. Biz iyiliği emredip insanları kötülükten men etmek mecburiyetinde olan iyi insanlarız.
Evet.
En azından müminler iyi insanlardır. Ve Allah'a kul olmuş insanların da en önemli görevi doğru bildiği şeyi başkasına da tavsiye etmektir.
Evet.
Yani o nedenle şimdi diyorum ki bu konuları bilip bunların gerçeklerine vakıf olup bunları önce çocuklarına, sonra çevresine, komşusuna, aynı vatanda yaşayan insanlarına anlatmamak herhalde sorumluluk getiren bir
mutlaka
şeydir, değil mi?
Evet.
Değerli dinleyenler, Sayın Cenk Akat'la çok hoş bir program yaptık diye düşünüyorum. Hem Allah'ın sıfatlarını gördük hem de bu konuyla ilgili sorumluluklarımızı bir kez daha hatırladık. Tahmin ediyorum bütün dinleyicilerimiz bu sorumlulukların bilincinde olan insanlardır. Bu programın da sonuna geldik ve ben kendilerine Sayın Cenk Akat'a öncelikle teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Bir dahaki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.